Dernekçilik El Kitabı
Ayrım 5
2. Sakatlıktan kurtulmanın ya da sakatlık kaynaklarını kurutmanın yolları nedir? Özürlüler haklarını nasıl elde edebilirler? Yaşamlarını nasıl iyileştirebilirler? Bu yanıtlar bizi yine ilke ve perspektiflere götürür. A. Madem ki sakatlığın kaynağı doğaüstü güçlerde değil, bizzat doğanın ve toplumun içindedir, o halde doğal ve toplumsal koşulları değiştirerek sakatlığın kaynağını kurutabilir ve insanlığı sakatlıktan kurtarabiliriz. Ama bu hemen bugün ya da yakın bir gelecekte gerçekleşebilecek bir erek değildir. Uzun erimli yeni bir dünya ve toplum projesini gerektirmektedir. Savaşın, soykırımın, terörün bulunmadığı barış içerisinde, dünya nimetlerinden ve toplumsal zenginliklerden herkesin eşit olarak yararlandığı, toplumsal dayanışma, el birliği, bilim ve teknoloji sayesinde doğal felaketlere karşı gerekli önlemleri içeren büyük projelerin gerçekleştirebildiği, böylece tüm sakatlık kaynaklarının kurutulduğu bir dünya ve toplum projesi. Kuşkusuz bunu istemeyen olmaz. Sakatlar isterler ve istemelidirler. Toplum bilimlerinde bunu ütopya denilmektedir. Ütopya geleceğe düşlemek, hayal etmek demektir. Ütopya çok uzaklarda yanan bir fener gibidir. Önce bize gideceğimiz doğrultuyu gösterir, sonra gideceğimiz yerde bir ışığın bulunduğu umudunu. İnsanlık tarihi boyunca hep ütopyalar oluşturarak ilerleyebilmiştir. Tüm güçlüklere bu ütopyalara olan inancı sayesinde katlanabilmiştir. Çünkü bütün yüreğiyle inanır ve aklıyla görür ki yarınlarda güzel bir gelecek vardır ve hiçbir güç onu karartamaz. Bu yüzden sakatların da bir ütopyası olmalıdır. Bizim severek benimsediğimiz ünlü özdeyişimiz bu ütopyayı ve umudu simgelemektedir. Evrenin tüm karanlığı tek mum ışığını bile köreltemez. B. Tek başına ütopya ile sorunlarımızın üstesinden gelemeyeceğimiz açıktır. Geleceğimiz dışında bir de bugünümüz vardır ve gerek sakatlığı önlemek, gerekse yaşam standartlarımızı yükseltmek için bugünden yapabileceğimiz pek çok şey bulunmaktadır. Zaten bu yapılacaklar sayesindedir ki hem bugün oluşturabilir hem yarın hazırlayabiliriz. Bugün var olan, yarın ortaya çıkabilecek olan sorunlarımızın üstesinden nasıl gelebiliriz? Bu sorunun tek bir yanıtı vardır. Örgütlü bir biçimde kaderimizi ve geleceğimizi kendi ellerimize alarak. Sakatların sorunlarını, kuşku yok ki bu sorunları doğrudan doğruya yaşayan kişiler, yani sakatlar bilebilirler. Yine çözüm yollarını da alandaki uzmanlarla işbirliği halinde en iyi özürlü örgütleri geliştirebilirler. O yüzden özürlülerle ilgili sorunların çözümünde özürlü örgütlerinin rehberliği ve katılımı esastır. Bu çağdaş demokrasilerin en temel ilkesidir aynı zamanda. Çağdaş demokrasi çoğulcu bir demokrasidir. Her toplum kesimi kendi hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için çeşitli adlar altında örgütlenmiştir. İşçiler sendikalarda, avukatlar, mimar ve mühendisler, tabipler kendi odalarında bir araya gelerek dayanışıp hakları için mücadele etmektedirler. Belirli amaçları paylaşan ve yaşama geçirmek isteyen yurttaşlar da dernekleri meydana getirirler. Bu çeşit örgütlenmelere baskı ya da etki grubu adı verilmektedir. İşte 6 nokta köyler derneği, sakatların da güçlerini birleştirip örgütlenerek bir baskı grubu oluşturmalarını savunmakta, kendisi de bu anlayışı örgütlenmektedir. Demokrasilerde ağlamayana meme vermezler. Ağlamak, yalvar yakar olmak demek değildir. İstemlerin kamuoyu önünde yüksek ses ifade edilmesi demektir. Yüksek ses ifade edilen istemler yerine getirilmezse, çeşitli demokratik mücadele yollarına başvurmak, yürüyüş, miting, oturma eylemi, toplu ziyaret, imza kampanyası, toplu telgraf, faks eylemleri, açlık grevi gibi gerekmektedir. 6 nokta öncelikle görüşmeleri, diplomasiyi tercih etmektedir. Fakat bunlar belirli makul bir süre içerisinde sonuç vermezse, yukarıdaki eylem biçimlerine başvurmakta tereddüt geçirmemektedir. Yeter ki bu eylem biçimleri belirli ve yeterli bir kitlenin katılımını garanti etsin, haklı ve savunulabilir bir zeminde gerçekleşsin, bütün aşamaları iyi planlanıp uygulanabilsin. 6 nokta özürlü haklarının yani sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik gibi temel hakların bir lütuf ya da bağış değil, özürlülerin en doğal insanlık hakları olduğunu inanmaktadır. Bu nedenle de bu hakların elde edilmesinde yalvar yakar edebiyatını değil, demokratik hak arama mücadelesini kullanmayı ilke olarak benimsemektedir. Dolayısıyla 6 nokta bir hayır kurumu değil bir hak arama örgütüdür, bir mücadele örgütüdür. C. 6 nokta aynı zamanda ülkemizdeki tüm körlerin ve az görenlerin demokratik kitle örgütüdür. Bünyesine dili, dini, ırkı, cinsiyeti, siyasal ya da felsefi görüşü ne olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin hak ve çıkarlarının geliştirilmesi için mücadele etmek isteyen ve 6 nokta tüzüğünde, genel kurullarında, geleneğinde yer alan temel ilke ve perspektifleri benimseyen tüm körleri ve az görenleri kabul etmektedir. Bu ilke 6 noktanın diğer bütün kör örgütlerinden ayırt edici çizgisini oluşturmaktadır. D. Diğer yandan 6 nokta, üyelerini toplumun öteki kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip onurlu, etkin, demokratik düşünce, davranış ve gelenekleri hazmetmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan bir örgüttür. Bu anlamda bir demokrasi okuludur. altı noktanın demokrasi anlayışının dört ayağı vardır. 1. En geniş düşünce, tartışma ve eleştiri özgürlüğü. 2. En yaygın kitle katılımı ve inisiyatifi. 3. Çoğunluk iradesine saygı. 4. Azınlığın her düzeyde temsil ve çoğunluk olma hakkının tartışmasız kabulü. Bölüm 4. Yönetim biçimi ve yöneticilik. Yazan Halil Köseler. Yönetim, zamanı ve kaynakları en verimli şekilde kullanarak kurallara ve koşullara uygun yöntem ve ilkelerle belirli bir hedefi gerçekleştirmek için insanları organize etmektir. Günümüzde yönetim hem bir bilim hem de bir sanat olarak değerlendirilmektedir. Bilimsel yönü geçmişin bilgi ve deneyimlerine, sanatsal yönü ise uygulamada kişisel yetenek ve yaratıcılığın kullanılmasına dayanır. Yönetim işini gerçekleştiren kişilere yönetici denir. Görevlendirme açısından iki tip yönetici vardır. Birincisi, atama yoluyla görevlendirilen yönetici, ikincisi seçim yoluyla görevlendirilen yöneticidir. Örneğin dernek yönetim kurulu üyeleri seçim yoluyla gelen yöneticiler, kütüphane, genel koordinatörlük gibi kurumlarda görevli kişiler ise atama yoluyla gelen yöneticilerdir. Yönetici bir makamı temsil eden, belirli görev alanıyla ilgili meşru yetki ve sorumlulukları olan bir kişidir. Yöneticilik için öncelikle meşru dayanakları olan bir ünvan veya makam gerekir. Böylelikle yönetici yönetme hakkını nereden aldığını, insanlar ise neden onu izlemeleri gerektiğini daha kolay tanımlayabilirler. Yöneticinin yönettiği insanlar üzerinde belli bir otoritesi olmak zorundadır. Yönetici, insanlar üzerindeki otoritesini yetkilerine ve ünvanına değil, insanlarla kurduğu ilişkilere dayandırmalıdır. İnsanların bağlılığı bir makamdan çok, o makamı temsil eden yöneticiye olmalıdır. Resmi yetkilerinden aldığı otoriteyi sürekli ön plana çıkaran yönetici, insanlarda gönüllü bir çalışma isteği yaratamaz. Bir yöneticinin sahip olması gereken nitelikler. Bir yöneticinin makam veya ünvan dışında sahip olması gereken çeşitli nitelikler vardır. Ünvan veya makam başkaları tarafından verilir. Yöneticiliğin diğer nitelikleri ise kişinin kendisi tarafından kazanılır. Her yöneticinin sahip olması gereken genel ve özel nitelikler bulunur. Genel nitelikler, hangi kurumda olursa olsun yöneticilik yapan her insanın sahip olması gereken nitelikler, özel nitelikler ise belli bir görev alanının gerektirdiği niteliklerdir. İyi bir yöneticide bulunması gereken en önemli nitelikler şunlardır. A. Çalışmalarında planlı olmak. Her yöneticinin öncelikle kendi görev alanıyla ilgili bir amacı, bu amacı gerçekleştirmek üzere bir planı ve bu planı uygulamak üzere belirlenmiş yöntemleri ve çalışma ilkeleri olmalıdır. Yönetici çalışma planlarında neyi, nasıl, ne kadar sürede yapacağını, hangi kaynaklardan yararlanacağını belirler. Örgütsel çalışmalar açısından yöneticilerin en temel görevi gerek örgüt tüzüğünde gerekse çalışma programlarında belirlenen hedefleri gerçekleştirmektir. Her yönetici öncelikle kendi alanıyla ilgili konularda yeterli bilgilere sahip olmalıdır. Yapılması gereken işleri saptayarak oluşturacağı çalışma ekibiyle belli bir plan dahilinde bunları tek tek uygulamaya geçirmelidir. Her insan çalıştıkça tecrübe kazanır, tecrübe kazandıkça daha verimli hale gelir. Üzerine aldığı görevleri yerine getirmek için hiçbir çaba sarf etmeyen bir yöneticinin tecrübe kazanması da düşünülemez. Derneğimizde yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan iş bölümü sonucu bazı yöneticiler kendi görev alanlarıyla ilgili özel sorumluluklar üstlenirler. Örneğin bir eğitim sekreterini ele alalım. Eğitim sekreterinin temel görevi, köylerin eğitim sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözümü için gerekli çalışma planlarını yapmaktır. İkinci aşamada ise öncelik sırasına göre hangi alanlarda ne gibi işlerin nasıl yapılacağını, yapılacak faaliyetin amacını, gerekçesini, kapsamını ve maliyetini gösteren ayrıntılı projeler hazırlamaktır. Plan ve proje yapmak yöneticinin üstlendiği görevlerde daha başarılı olmasını sağlar. B. Kararlarında bilinçli ve isabetli olmak. Yönetici bir konuya ilişkin karar verirken yeterli inceleme ve araştırmaları yapar, farklı görüş ve düşüncelerden yararlanır, bir hedefin gerçekleştirilmesi sürecinde kayıpları ve kazançları hesaplayabilir, olayları, koşulları ve zamanı en iyi şekilde değerlendirerek en doğru kararı verir. Yöneticiler her zaman çeşitli konulara ilişkin kararlar vermek zorunda olan kişilerdir. Her konuda doğru ve isabetli karar verebilmek kolay değildir. Yeterince değerlendirmeden ve gerekli araştırmalar yapmadan acele karar vermenin de iş işten geçtikten sonra geç karar vermenin de olumsuz sonuçları vardır. Başarılar da, başarısızlıklar da verilen kararların sonuçlarına bağlıdır. İyi bir yönetici cehaletten kaynaklanan kuru bir cesarete değil, ileri görüşlülükten ve yeterli bilgilerden kaynaklanan bilinçli bir cesarete sahip olmalıdır. C. Kararlarında adil ve tutarlı olmak. Tutarlılık bir yöneticinin güvenirliliğini ve saygınlığını artıran bir niteliktir. Aynı konularda ve olaylarda sürekli değişen ve birbirini tutmayan kararlar veren yönetici, kendisini izleyen insanların güvenini kaybedeceği için onları motive etmekte ve çalışmaya sevk etmekte güçlük çeker. İyi bir yönetici insanları ve olayları değerlendirirken anlık tepkisel duygulara kapılmaz. Düşünmeden söylenen her sözde, düşünmeden yapılan her işte ve düşünmeden verilen her kararda hata payı her zaman yüksektir. Kararlarında adil olmak, cezalandırmalarda ve ödüllendirmelerde tarafsız davranmak demektir. D. Çalışkan ve başarılı olmak. Yönetici gerek bireysel çalışmalarıyla, gerekse ortak çalışmalara katkılarıyla dernek içerisinde aktif bir rol alır. İyi bir yönetici sözden çok icraata önem verir ve sürekli başarılı olmak için çalışır. E. Öncelikleri doğru saptamak. Yönetimde başarının önemli unsurlarından biri de öncelikleri doğru saptamaktır. Yani en önemli olanı en öne almayı bilmektir. Öncelikler ihtiyaçlara göre belirlenir. Her alanda çalışmalar planlanırken işe en önemli ihtiyacın karşılanmasından başlanır. Önceliklerin doğru saptanması her kurum için büyük önem taşır. Zamanın ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, kitlenin ihtiyaçlarına beklenen düzeyde cevap verebilmek, yapılacak hizmetleri önem sırasına göre uygulamaya geçirmek de mümkündür. F. Başarısızlıklardan ve hatalardan ders çıkarmak. Çalışan her insanın hata yapabileceğini kabul etmek gerekir. Ancak önemli olan yapılan hataların samimi olarak kabul edilmesi ve bunlardan dönülmesidir. Hatalar savunuldukça ve gizlendikçe büyür. Hataları savunmaya ve saklamaya neden olan şey genellikle korku, bilgisizlik veya tepkici tutumdur. Belli bir olgunluğa erişmemiş kişiler kolay kolay hatalarını kabul etmezler ya da kabul eder göründükleri halde aynı hatayı tekrar ederler. Başarı hataların ve başarısızlıkların arasında yeşerir ve gelişir. Geçmiş hatalarıyla ve başarılarıyla bizim geçmişimizdir. Ancak biz geçmişe değil, geçmiş bize aittir. Önemli olan yaşanan deneyimlerden gerekli dersleri çıkarmak ve geleceğe yönelik yeni plan ve programlarla körlükten kaynaklanan sorunların çözümünü hızlandırmaktır. Hiçbir başarının kendi kendine ve tesadüfen gerçekleşmesi beklenemez. Başarının gerçek sırlarını bilmeyen bazı insanlar başarıda daha çok şansın rol oynadığını inanırlar. Başarısız olmaktan korkarak başarı sağlanması düşünülemez. Örneğin yabancı dili öğrenmeye yeni başlayan insanların bazıları yanlış yapma korkusuyla konuşmaktan çekinirler. Bu tür insanların kendilerini yabancı dil öğrenme konusunda çabuk geliştirmesi mümkün olamaz. Oysa yanlış yapma korkusunu üzerinden atarak sürekli öğrendiklerini uygulayan ve yaptığı hataları fark eden bir insanın o yabancı dili öğrenmesi daha çabuk ve daha kolay olacaktır. Başarısızlık bir şeye yeniden daha bilgili ve daha deneyimli olarak başlama fırsatı sağlar. İyi bir yönetici zorluklardan korkmaz. Başarının önemli anahtarlarından biri de zorlukları aşma cesaretine ve becerisine sahip olmaktır. Ünlü besteci ve keman virtüözü Paganini bir gün konser vermek üzere sahneye çıkar. Ancak konserin belli bir bölümünden sonra kemanın tellerinden biri kopar. Buna rağmen Paganini konserine devam eder. Daha sonra ikinci tel de kopar. O yine moralini bozmadan büyük bir coşkuyla kemanını çalmayı sürdürür. Bestecinin karşılaştığı bütün olumsuzluklara ve şanssızlıklara rağmen konserini sürdürerek tamamlaması kendisini dinleyen insanların büyük hayranlığını ve takdirini kazanır. Eğer Paganini keman tellerinin kopması nedeniyle karşılaştığı engellerden etkilenip konserini yarıda bırakmış olsaydı insanların tepkileri de olumsuz olurdu. Besteciyi takdir etmek yerine konserini yarım bıraktığı için ona karşı öfke duyarlardı. G. Esneklik ve kararlılığı doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak. Bir örgütte esneklik ve kararlılık yöneticilerin olaylara, koşullara ve zamana göre sık sık başvurmaları gereken seçeneklerdir. Karşılaştığımız sorunların çözüm için bazen esneklik, bazen de kararlılık gerekebilir. Ancak önemli olan hangi durumda, hangi yöntemin uygun olacağının doğru saptanması ve bu yöntemlerin bilinçsiz olarak kullanılmamasıdır. Bu konuyla ilgili birkaç somut örnek vermek yararlı olacaktır. Körlerin kendi sorunlarının çözümüyle ilgili konularda söz ve karar sahibi olma hakkını elde etmek için kararlı olmak, derneğimiz açısından vazgeçilmez bir ilke niteliğindedir. Ancak bu hedefe ulaşmak için kullanılacak yöntemlerde ve vasıtalarda esneklik gerekebilir. Esneklik sonuçlarından en az zarar görülebilecek hususlarda uygulanması gereken geçici bir tutum, kararlılık ise belirlenen hedefe er veya geç kesin olarak ulaşma arzusudur. Örneğin bir yolculuğa çıkmak için kesin karar alınmıştır. Ancak beklenmedik kötü hava koşulları nedeniyle yolculuk geçici bir süre ertelenebilir. Ya da otobüsle yolculuk yapmaya karar vermişken uçakla gitmeye karar verilebilir. Burada kararlılık bir yolculuğu gerçekleştirmek, esneklik ise bu yolculuğun koşullarını oluşturmak için uygun zamanı beklemek ve uygun vasıtaları seçmektir. H. Kolektif yönetim anlayışını uygulamak. Öncelikle kolektif ve bireysel yönetimin ne demek olduğu üzerinde durmamız gerekir. Kolektif yönetim demek, yönetim kurullarında görev alan tüm üyelerin eşit sorumluluk duygusu ve bir ekip çalışması ruhuyla el birliği içinde bu görevlerini yerine getirmesidir. Yani kararlar ve uygulamaların her aşamasında yönetim kurulu üyelerinin bilgi ve deneyimlerini kullanarak aktif katkıda bulunmasıdır. Kolektif yönetimin tam tersi bireysel yönetimdir. Bireysel yönetim, kararlarda ve uygulamalarda yönetim kurulunun devre dışı bırakılması demektir. Bireysel inisiyatife dayanan yönetim tarzının ortaya çıkmasının iki önemli nedeni vardır. Birincisi, tüm yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarına yeterince sahip çıkmamaları. İkincisi, yönetimde bireysel karar ve uygulamalara üyelerin zamanında ve yerinde gerekli müdahalelerde bulunmamalarıdır. Her iki durumda da bireyci yönetme anlayışına sahip yöneticiler için işlerin ortada bırakılmaması gibi haklı bir gerekçe doğar ve bireysel müdahaleler ve kararlar için bir zemin oluşur. Aşırı bireysel inisiyatiflerin teşvik görmesi ise üç tehlikeli sonuca yol açar. 1. Kararlarda ve uygulamalarda keyfiliğin ve yanılma payının artması. 2. Yönetimi tembelliğe sürüklemesi. 3. Yönetim kuruluna yeni girmiş olan deneyimsiz üyelerin bilgi ve deneyim kazanamaması. Tek başına 10 kişinin yaptığı bir işi yapabilen insan değerli bir insan olabilir. Ancak iş yapabilecek 10 kişinin yetişmesini sağlayan insan ise çok daha değerlidir. Derneğimiz büyüdükçe daha geniş yönetici kadroları olan ihtiyacımız artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için yeni yaklaşımların benimsenmesi ve yeni insanların yönetici olarak yetiştirilmesine olanak sağlanması gerekir. Örneğin bir kişi aynı anda 3-5 ayrı birimde veya kuruluşta görev üstlendiğinde hem o görevlerin tam olarak yürütülmesi gerçekleşemez hem de yeni kadroların yetişmesi engellenmiş olur. İyi iletişim kurabilmek. İletişim eksikliği nedeniyle yanlış bilgilenme ve yanlış bilgilendirme her zaman örgüt içindeki huzursuzlukların kaynağını oluşturabilir. Bu nedenle örgütlü üyeler ve yöneticiler arasında sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi son derece önemli bir husustur. İletişim, düşüncelerin, bilgilerin, isteklerin ve mesajların karşıdaki kişiye onun anlayacağı bir şekilde aktarılması ve karşı tarafın mesajlarının doğru algılanması demektir. İyi bir iletişim kurabilmek başlı başına bir yetenektir. Bu yeteneğe sahip olmak demek sadece iletişimin nasıl kurulduğunu değil, nasıl kurulamadığını da anlamak demektir. Yani sağlıklı bir iletişime engel olan şeylerin neler olduğunu bilmek ve bunları ortadan kaldırmak demektir. İnsan kişilikleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle iletişim biçimleri de farklı olacaktır. Doğru ve sağlıklı bir iletişim, olumsuz tutumları her zaman olumluya dönüştürebilir. Anlamak, anlaşmak, bilgilenmek ve bilgilendirmek iletişimin önemli unsurlar arasında yer alır.
Ayrım sonu.